Efendim merhabalar, Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya bakış açısına hoş geldiniz. Kıymetli dinleyenler, bugün bakış açısında sosyal medya tuzağını ve zamanımızı nasıl değerlendiriyoruz, potansiyelimizi nasıl geri kazanabiliriz, bunları konuşacağız. Elbette hepimizin hayatında büyük bir yer kaplayan ancak farkında olmadan bizi kendimize yabancılaştıran bir konuyu ele alacağız. Sosyal medya ve akıllı telefonların hayatımızdaki etkilerini konuşacağız. Eğitimci, yazar, danışman Harun Arıkmert hocamızla birlikte. Peki bu zaman bizi gerçekten besliyor mu? Yoksa kendimizi geliştirmek, mesleğimizde ilerlemek veya ilgi alanlarımıza odaklanmak yerine bizi bir tüketim çarkında mı tutuyor? Günümüzde birçoğumuz gün içinde saatlerimizi sosyal medyada geçiriyoruz maalesef. Bugün bu sorulara yanıt arayacağız. Harun Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
Sağ olun, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sizler sormalı.
Allah razı olsun. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. O zaman ilk soruyla başlayalım. Sosyal medya ve akıllı telefonların hayatımızdaki etkileri nelerdir değerli hocam? Bu etkiler bireysel ve toplumsal olarak bize neler kaybettiriyor? Buyurunuz.
Yani önemli bir konu. Muhtemelen yani birçok farklı platformda görüyoruz. Bunun olumsuz etkileriyle alakalı birçok programları yapıldı. Okullarda bununla alakalı dersler veriliyor. Zaman zaman dijital olarak da ekranlarda bu konular işleniyor. Kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Akıllı telefon, bir taraftan akıllı telefonların uygulandığı bir platformlar var, yazılımlar var. Maalesef hayatımızdan çok fazla zamanımızı, emeğimizi, gayretimizi, zihnimizi, odağımızı alıyor. Bunlara bütünsel olarak yabancılaşmak, düşman olarak bir yaklaşım sergilemek doğru değil ama yani platformların çokluğu, çoğu zaman kolaycılığa yaklaşmamız, zamanımızı doğru kullanmamamız bizi maalesef yeteneklerimizin gelişmesi, becerilerimizin gelişmesi, odağımızın kaybedilmesi, üretkenliğimizin azaltılması el ele de mesleki alanda geriye doğru itiyor. Yani bireysel olarak baktığımızda mesleki anlamda geriye giden bireyler toplumu oluşturuyor. Toplumun da kalitesi bu anlamda düşüyor. Yani sadece yapılan araştırmalar değil, günlük hayatımızı da baktığımızda çoğu zaman hani kendi özel araçlarımız dışında toplu taşımayı kullanmak zorunda olduğumuz birçok alan görüyoruz. Bu vapurda, tramvayda, metroda, otobüste beklerken ve yolculuk yaparken herkes de bunu rahatlıkla gözlemleyebilir. Yani sadece öğrenciler, eğitim hayatının içindeki insanlar değil, dışındakiler de maalesef cep telefonlarıyla sosyal medyada ya da sosyal medya gibi zaman kaybettiren, eğlendiren, yani eğlenceli bir dünya vaat eden yazılımlarla maalesef insanların odak noktasını kaybetmesini sağlıyor. Tehlikeli bir gidişat. Ortalama 2,5 saat gibi bir ortalamadan bahsediliyor. Yapılan farklı farklı araştırmalar var. Bu çerçevede baktığımızda bir yıl içerisinde sadece bu 2,5 saatlik ortalamayı koyduğumuzda 38 gün gibi bir gün yapıyor. Yani 40 gün diyebiliriz biz buna. 40 gün içerisindeki 40 günü de 3'e böldüğümüzde 8'er saatte bu 120 gün yapıyor. Yani aslında bu 120 günde 2 tane hani halk eğitim merkezinde ya da belli bir alanda sertifika alabilecek kursu tamamen bitirebiliyoruz. Dolayısıyla biz bunu sıfırlayalım demiyoruz ama buradaki maalesef ölçülü kullanmanın ötesine geçtiğimizde birey de kaybediyor, zihin de kaybediyor. Akli melekelerimiz maalesef geriye doğru gidiyor. Yapmamız gereken işler maalesef bu rehavetten ya da onun öncelik durumundan geriye doğru kalıyor. Tembellik ortaya çıkıyor. Bu atalet ve tembellik yani toplumu da ciddi manada olumsuz olarak etkilediğini düşünenlerdenim. Karşı değiliz. Yani mutlaka sosyal medya, akıllı telefon hayatımızın bir parçası kullanmamız gerekiyor. Ama burada günlük hayatımızın işler çerçevesinde bunu yeniden dizayn etmek lazım. Ölçülü bir şekilde kullanmamız gerektiğini düşünüyorum.
Değerli hocam, tabii zaman da çok önemli. Yani zaman yakalanabilen, efendime söyleyeyim saklanabilen bir şey de değil. Gitti mi gidiyor veya devam ediyorsunuz siz hayatınıza bir şekilde. Zamanda verimli kullanmak lazım değil mi?
Kesinlikle. Yani şu anlamda çıkmasın. Mesela her gün okula servisle giden ya da toplu taşımayı kullanan insanlar, öğrenciler, üniversite öğrencileri belki her gün akıllı telefonunuzu cebinize koyun, hiçbir platformda bir şey bakmayın gibi bir ölçüden bahsetmiyorum ama hani okunacaksa belki kitabı da burada okuma şansımız var. Yani elimizde belki kitap taşıma şansımız olmayabilir. Bunu dijital olarak okuyabiliriz. Biraz kendi ilgi alanımızı derinleştirmek, biraz yeteneklerimizi geliştirmek, uzmanlık alanımızla alakalı kendimize bir katma değer sunmayı burada gerçekleştireceğiz. Bunu da nasıl yapacağız? Bize her gün için verilmiş olan zaman dilimlerini doğru olarak kullanarak bunu gerçekleştireceğiz. Yani dünyada herkese Cenab-ı Hak her gün 24 saat veriyor. Yani binlerce personel çalıştıran, dünyanın önde gelen kurumlarının CEO'ları da, genel müdürleri de bu 24 saati programlayarak kullanıyorlar. Geleceğe ait planlar yapıyorlar. Öğrenci de bunu yapıyor, bir işçi de bunu yapıyor, akademisyen de bunu yapıyor. İşte tüm bunlar arasındaki fark, biri zamanı doğru bir şekilde planlayıp plana uygun bir şekilde eğlence zamanını, okuma zamanını, eğitim zamanını ve akademik gelişim zamanını ayarlarken biri bunu ayarlamıyor. Dolayısıyla ayarlayan mesafe kat ederken ayarlamayan o an itibariyle gülüyor, eğleniyor. Yani kısmen hayatından zevk alıyor gibi görünse de maalesef uzun vadede çok ciddi kayıplar yaşadığımızı görebiliyoruz.
Ve mesela yalnızlık hissiyatı da vermiyor mu hocam? Yani sadece cep telefonu olunca bu sefer diğer insanlarla, arkadaşlarla etkileşim o zaman azalmıyor mu? O zaman kelime hazinesi, bilgi dağarcığı zenginleşir mi? Elbette zenginleşmez.
Yani doğru bir tespit. Aslında monolog bir diyaloğa doğru gidiyor. Bir video çekilmiş. Çoğu zaman bu short, kısa video dedikleri videolar var. Şimdi bu videoların hani büyük bir ekseriyeti de gerçek hayat hikayelerinde değerlenmiş hikayeler değil. Aslında hani biz orada bir arka tarafta çekilmiş, belki dijital dünyanın yazılımlarıyla zenginleştirilmiş bambaşka bir hayatlar da görüyoruz. İki türlü etkiliyor. Bir tanesi, yani okumadığımız için entelektüel bilgi birikimimizde ilerleme olmuyor. Kelime hazinemiz zayıflıyor. Yanı başımızdaki kişi ya da arkadaşlarla iletişime girmediğimiz için diyaloğumuz azalıyor. Ama dünyanın öbür ucunda nerede yapıldığı belirsiz bir videoyu, bir eğlence videosunu ya da oyun videosunu izleyerek zamanımızı, zihnimizi tamamen boşa harcadığımız gibi zaman zaman da onların o şaşalı hayatını görerek kendi hayatımızla kıyaslayıp demoralize olma durumumuz da söz konusu olabiliyor. Çünkü gerçek olmayan bir hayata karşı bir özenti oluşuyor. Kendi mevcut durumu böyle olumsuz bir yönünün de olduğunu söylemek mümkün. Tabii birçok olumsuz yönleri var. Bu da dediğim gibi ölçülü kullanmamamızdan kaynaklanan, psikolojik olarak da bizim hayatımızı, üretkenliğimizi, verimliliğimizi etkileyen olumsuz taraflardan biri olarak bakılabilir.
Şimdi sosyal medya tabii devamlı bizi meşgul ediyor. Yani olumlu da olsa olumsuz da olsa bir şekilde meşgul oluyoruz. Bu sürekli meşgul etmesi zihinsel gelişimimizi nasıl etkiler Sayın Hocam?
Ya mesela sosyal medyada, özellikle sosyal medyanın dışındaki bir takım yazılımlar da var. Bir defa bunların bildirimleri genelde herkeste açık. Yani bu bildirimlerin açık olması ve bizler de şimdi meraklı insanlarız. Yani yaratılışta merak duygumuz var. Heyecan duyuyoruz. Yani bir şey ne olacak diye geleceğini merak ediyoruz. Dolayısıyla hani sürekli iç içe bunu alışkanlık haline getiren ve bildirimlerin açık olduğu bir dünya bizim aslında asıl işimizden değil de zihnimizin başka bir yere odaklanmasını sağlıyor. Çünkü bir mesaj, arkasından bir mesaj, öbür başka platformdan bir mesaj geliyor. Önümüzde her ne iş olursa olsun, yani bu bir şirkette çalışan bir personel olalım, üst düzey bir yetkili olalım. Yani yapacağımız işlerle alakalı halihazırda bedenen burada olsak da zihnen başka bir yerde olmamızı sağlar. Dikkatimizi, odağımızı kaybetmemizi sağlar. Mesela bununla alakalı yapılan araştırmalar var. Eskiden bir 5 dakikalık, 10 dakikalık bir video izlenebiliyordu. Yapılan araştırmalar şu an ortalama izleme süreleri 1 dakikanın altına indiğini gösteriyor ki zaten bir takım sosyal medya kanalları bunu bildikleri için olabildiğince çok kısa süre içerisinde yani hedef kitleye ulaşıp o mesajı verebilecek kısa videolarla bu süreci yürütmeye çalışıyor. Dolayısıyla aslında izledikçe, yaptıkça bizim dikkatimiz kayboluyor, odağımız kayboluyor. Zaman yönetimi kavramımız tamamen kayboluyor, üretkenliğimiz kayboluyor ve zamanımızı o işlerle sürekli geçiştiren insanların akıl melekeleri de durağanlaşmaya başlıyor. Çünkü çalışmıyor, işlemeyen de bir pas tuttuğu için ve bunu da sürekli ve her gün gerçekleştirdiğimizden dolayı maalesef böyle olumsuz kayıpların olduğunu söyleyebiliriz.
Pekala Sayın Hocam, şimdi sosyal medyada geçirilen zamanı azaltmak için neler yapılabilir? Bir başka sorum da bu zamanı daha verimli kullanmak için ne gibi aktivitelerle nasıl değerlendirebiliriz?
Ya şimdi sosyal medyadan tamamen çıkalım diye bir iddiamız yok. Yani herkes istediği, arzu ettiği sosyal medyaya takip edebilir, bağlanabilir. Fakat burada bir süre sınırı koymak lazım. Öncelikli olarak az önce bir önceki cevabımızda ifade ettiğimiz sosyal medya ile alakalı aktif olan bildirimleri bir defa kapatmamız gerekiyor. Yani sosyal medyaya gireceğiz ama yani oradan gelen mesajların aktif olarak bize her dakika, her saniye ulaşmadığı, bizim aktif ettiğimiz zaman yani işimizi bitirdik, yani zihinsel olarak toparlanalım, yani sosyal medyada bakalım, bir mesaj gelmiş mi, arkadaşlar iletişim kurmuş mu, bir şey paylaşmış mı adı altında. Onun için öngördüğümüz süre içerisinde bağlandığımızda o şekilde bakmamız hem sosyal medyayı kullanmamızı sağlar hem de işi bitirdiğimiz için bizi biraz daha motive eder. Dolayısıyla böyle bir uygulama gerçekleştirmek gerekiyor. İkincisi de yani burada bu sosyal medya ile alakalı genelde bizim cep telefonlarımızda ya da bilgisayarlarda ortalama hangi platformda ne kadar zaman geçirdiğimizle alakalı bunu ölçebilen yazılımlar var. Bu süreci takip etmemiz gerekiyor. Bu süreçte yani acaba hangilerini azaltmam gerekiyor'a ilk önce karar vermemiz gerekiyor. Yani bizim mesela bazı arkadaşlara, öğrencilere, öğretmenlere, yetişkinlere baktığımızda aslında farkında olmadan böyle yarım saat, bir saatten bahsetmiyorum. Günlük 6-7 saate kadar çıkan kullanıcılar var. Her gün 5 saat, 6 saat kullanmak ciddi bir felaket. Yani biz bunu biraz daha makul ölçülere, belki 1-1,5 saatlik zaman dilimlerine çekmemiz gerekiyor. İşte bunlarda hangilerinde kısaltma yapacağız? Kısaltma yaptıktan sonra da yerine neler eklememiz gerekiyor. Bu bir taraftan yine yüklenmemek şartıyla herhangi bir kurs olabilir. Yani sevdiği, arzu ettiği, öğrenmek istediği, kendi kişisel gelişimine katkı sağlayabilecek bu bir enstrüman kursu olabilir, bir yabancı dil kursu olabilir ya da farklı alanlarda hobiler olabilir. Bunları geliştirmek, ustalaşmak, rahatlanma için kullanabilir. Bunun için bir zaman ayırabilir. Ya akademik bir çalışma yapıyorsa buradan edinmiş olduğu zaman dilimini kendini geleceğe taşıyabilecek, akademik düzeyini artırabilecek bir zaman dilimi olarak kullanabilir. Tüm bunların ötesinde zaten kitap okuma herkesin odak noktası olmak zorunda. Bizi bireysel olarak da, yetenek olarak da, mesleki olarak da geliştirebilecek en yegane şeylerden eski değil, aslında sürekli kendini güncelleyen bir şey kitap okumamız gerekiyor. Fakat bu okumayı da abartmadan yapmamız gerekiyor. Kastedilen şey bir gün içerisinde 3 saat, 4 saat ya da 2 saat değil. Belki her yolculuk yaptığımızda 10 dakika, 15 dakika, dönüşte de 10 dakika, 15 dakika. Bu süreleri üst üste topladığımızda aslında bir yıl içerisinde entelektüel bilgi birikimimizin arttığını, daha nitelikli konuşmalar yaptığımızı, gelecekle alakalı hedef ve ideallerimizi daha gerçekçi olarak gerçekleştirebilecek planlar yaptığımızı görebiliriz. Bununla alakalı tüyolar da çok fazla. Dediğim gibi bir yerden başlamak lazım. Yani sosyal medyayı tamamen yok edelim, akıllı telefon kullanmayalım gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Hayatımızın bir parçası, iletişim kuruyoruz. Bu imkanlardan istifade ediyoruz. Ama buradaki ölçüyü kaçırmadan orada fazla olarak kullandığımız, bizi zora sokabilecek zaman dilimini daha makul seviyelere çekmemiz gerekiyor.
Şimdi kitap okumaktan bahsedince aklımıza geldi. Sosyal medya, internet 90'lı yılların sonuna doğru. Hatta bu Instagram vesaire gibi kurumlar da, şirketler de 2010'dan sonra geldi. Buna baktığımızda geçmişte kitap okuma oranlarını siz daha iyi biliyorsunuz Sayın Hocam. Geçmişte bu millet kitap okuyabiliyor muydu? Yani bu 70'li, 80'li yıllarda Yoksa hiç mi okumuyorduk da bu sosyal medya çıkınca biz yani bir nevi taşı sosyal medyanın internetin üzerine mi atıyoruz?
Yani şöyle, bu %100 suçlu diye sosyal medyaya böyle bir hani yük atmak doğru değil. Yani kitap okuyacak insanın her zaman için fırsatı var. Bunu değerlendirebilir, kullanabilir. Fakat hani 1980'li belki 90'lı yıllara kadar yani dijital teknolojinin olmadığı, internetin olmadığı ortamlarda bilgiye ulaşmak o kadar kolay değildi. En büyük bilgi kaynağımız da bizim kitaptı, kütüphanelerdi. Ya da bilgisi olan insanlardan istifade etmek, onları dinlemekti. Yani birçok bilgi, konu hakkında görüşme, değerlendirme, ikili, üçlü, belli diyaloglarla gerçekleşiyordu. Şimdi televizyon kültürüyle birlikte bu anlamda bir bazı kayıplar yaşamaya başladık. Sonra 2000'li yıllardan itibaren hani weble alakalı bir arayüzlerin gelişmesiyle birlikte sosyal medya da bu anlamda kendini gösterdi. İşte mobil iletişim araçlarıyla sosyal medyanın bu anlamda birleşmesiyle birlikte o yani Kültür Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalarda da görüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bununla alakalı çalışmaları var. Yani okuma oranlarımızda, kitap okuma oranlarımızda, entelektüel bilgi birikiminin paylaşımı konusunda ciddi sıkıntılar var. Yani okumak bir soylu bir eylem ama zor bir eylem. Yani kitabı elimize alacağız, dikkatimizi toplayacağız, kalem olacak, yazarla bir karşılıklı diyalog içerisine gireceğiz. Yazarın orada bahsettiği konuyu kavramaya çalışacağız. Belki de yazarın iddia ettiği şeyi kabul etmeyeceğiz. Yani bu zihni bir süreç istiyor. Ama tüm bunların ötesinde sosyal medya hiç zihnimizi zorlamadan bizi güldürecek, eğlendirecek bir dünya, birbirinden farklı bir bağımsız komik video paylaşıyor. Dolayısıyla böyle eğlenceli bir hayattan ziyade öbürüne geçiş yapmak o kadar da kolay olmuyor. Eskiden bu oranlar fazlaydı. Maalesef hani yeni oranlar düşüyor. Ama Milli Eğitim Bakanlığı mesela bir soruda geçen bir konu vardı. Hani diyalog bu anlamda zayıf. Bu Maarif modeli çerçevesinde şu an okullarda öğrencilere kitap okuma hem saatleri var hem de belli sayıda kitap okutturuyorlar. Ama bir önceki döneme göre farklı birkaç uygulamalar da var. 2 dakikalık süre veriliyor. O 2 dakikalık süre içerisinde seçilmiş bir konuda, belli konularda kendilerini ifade etme, fikirlerini ifade etme imkanı olan diyaloglar üzerinde duruluyor. Yani aslında biz bu modern hayatta kendimizi ifade etmek gibi durumu da maalesef kaybettik. Bunu ben yapılan mülakatlarda görüyorum, iş görüşmelerinde görüyorum. Yani kişi mühendis olmuş, iktisat işletme bitirmiş, ne bileyim eğitim fakültesini bitirmiş. Yani kendini ifade etmekte, ana dilinde ifade etmekte, yeteneklerini ifade etmekte, anlatma, karşı tarafı ikna etme noktasında yani çok zayıf olduğunu görüyorum. Bunun en temel sebeplerinden biri okumuyoruz. Okuyan insanlarla bir araya gelmiyoruz. Onlarla doğru diyalog kurmadığımızı düşünüyorum.
Evet. Okumadığımız için bilgi sahibi olmuyoruz. Bilgi sahibi olmadan ama fikir sahibi oluyoruz maalesef. Bu memlekette de maalesef böyle bir durum da var. Herkes her şeyi biliyor. Ama büyüklerimiz ne demiştir? Alimler bir şeyi, cahiller her şeyi bilir demişler. Pekala, tabii sosyal medyanın özellikle gençler üzerinde etkisini biliyoruz Sayın Hocam. Bu konuda ebeveynlere ve eğitimcilere ne gibi görevler düşüyor? Bizi aydınlatırsanız seviniriz.
Yani bazen biz gençlere çok acımasızlık yapıyoruz. Hep eskiyle yeniyi karşılaştırıyoruz. Yani bu gençlerin halinden şikayetçi oluyoruz ama yani burada gençlere bu şikayetleri atıp hani kendimizi burada doğru yapanlar sınıfına sokmamız çok doğru gelmiyor bana. Bu iki kitleden bahsedeyim. Ebeveynler, anne babalar. Yani kitap okuyun, kızım, oğlum diyoruz ama bizim elimizde kitap okuma yok. Bizim elimizde cep telefonu var. Hani konuşmaktan bahsediyoruz. Evde anne baba, herkesin elinde telefon var. Anne baba birbiriyle konuşmuyor ama çocuğa konuşmasına, diyalog kurmasından dem vuruyoruz. O tür önerilerde bulunuyoruz. Sosyal medyada gezinmeyelim diyoruz ama biz bir yerlere cevap yetiştirmeye çalışıyoruz ama çocuğun derse odaklanmasını, dersten iyi not almasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu sadece gençlerde değil, sosyal medyada da böyle ciddi manada hani bazı videolar görüyoruz. Yani çocuk yetişirken daha 1 yaşında, 2 yaşında elini cep telefonu verip orada oyun oynamasını sağlatarak biz bir defa hayata başlıyoruz. Yani sonradan değil. Bu belki anneleri o anlamda rahatlatıyor. Belki üzerinden yük alınmış gibi oluyor ama çocuğun yani birçok alanda gelişim alanlarını etkileyen olumsuz sonuçlar doğurabilecek son derece yanlış eylemleri maalesef anne babalar yapıyor. Öğretmenlere gelince yani onlar da bir ebeveyn, anne baba. Yani onlarda da benzer durumlar oluyor. Yani öğretmenlerin elinde, okulda, ne bileyim toplu taşımda, farklı ortamlarda kesinlikle kitap okurken çok nadir gördüğümüz öğretmenler var. Rol model olan bu insanların biraz daha sosyal medyayı kullanırken, diyalog kurarken ve özellikle kitap okurken, gazete okurken, dergi okurken ya da cep telefonunda makale okurken yani olumlu bu örneklemelerin sayısının çoğalmasını arz ediyoruz. Testi veriyor öğretmen, eline cep telefonunu alıyor ve masada oturarak onlar test çözerken kendi cep telefonundan sosyal medyada bir şeyleri takip ediyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Yani sürekli hani bir işi yaparken bir taraftan da cep telefonu. Ben mesela şeyi çok gözlemliyorum Ahmet Hocam. Son dönemde bu belki ironik olabilir, belki size de denk gelmiş olabilir. Çalıştığımız kurumlarda da ya da dışarıda da gözlemliyorum. Mesela şöyle diyor, bize çay servisi yapan bir ablamızın, abimizin bir elinde cep telefonu, diğer elinde çay tepsisi. Yerleri temizleyen bir temizlik görevimize bakıyorum. Bir elinde silecek, diğer elinde cep telefonuyla konuşuyor. Kamyon süren bir şoför görüyorum. Bir elinde cep telefonu, bir elinde direksiyon bu anlamda tutuyor. Yani biz aslında kepçe operatörü de böyle. Öğretmen böyle bir taraftan cep telefonuyla uğraşıyor, bir taraftan bir şey yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla aslında biz tek elle şu an hayatımızı idame etmeye çalışıyoruz. Ben çok riskli görüyorum. Şimdi araca bakıyoruz. İnanın çok fazla insan, yani bırakın normal otururken sosyal medyayı kullanmayı, çok fazla araç sürerken birine mesaj yazmaya çalışan ve çok fazla kazalı olan durumları görüyoruz. Yani dolayısıyla tek elle işlerimizi yapmaya çalışıp çift elli bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Böyle bir şey mümkün olmaz. Acımasız, çok olumsuz sonuçları olur. Etrafınızda da çok görmüşsünüzdür. Yani ben hep tek elle işlerin yapıldığına çok şahit oldum. Bu tehlikeli bir yer. Maalesef bu tür olumsuzlukları var. Onun için ilk önce anne babalar, öğretmenler, toplumun rol modelleri biraz daha bu anlamda şikayet etmeden örnek olmalılar. Bunu da sürekli yapmalılar ki gelecek nesiller onlar en azından rol model olarak örnek alsınlar ve o modelleri en azından uygulamaya çalışsınlar.
Biz aslında hep şikayet ediyoruz ama çevremize bakıyoruz. Kendimize bir de aynadan bakmak lazım. Tabii zamandan bahsediyoruz, akıllı telefon, sosyal medyadan bahsediyoruz ama bu telefon, tablet, bilgisayarlar da zamanımızı aslında çok çalıyor. Bu noktada ne düşünüyorsunuz? Bu gündüz kuşakları maalesef insanların akli şuurunu, düşünce duygusunu maalesef hem değiştirdiği, ahlaki anlamda değiştirdi. Yani ahlaki olarak derken olumlu anlamda değil, ahlaksızlık noktasında maalesef böyle bir durum söz konusu. Yani aslında izlenebilecek o kadar kaliteli programlar varken acaba biz niye gidiyoruz hep başka yayınları takip ediyoruz? Son olarak da sorumuz bu olsun hocam.
Yani bir defa hani başta da ifade ettik, merak duygumuz var. Böyle gizemli, sıra dışı, farklı, biraz da absürt olan şeyler biraz da renklendirilip şekillendiriliyor. Değişik fon müzikleriyle birlikte televizyonlarda bambaşka boyuta getiriliyor. İster istemez yani onun sonucunu merak ediyoruz. Çünkü sıradan bir olay olmadığını düşünüyoruz. Orada yapıldığı gibi sosyal medyada da aynısı yapılıyor aslında. Benim gördüğüm şey şu, bir öğrenci üniversite sınavına hazırlanacaksa, her gün sosyal medyayı 20 saat takip etse, her gün akşama kadar televizyon izlese ya da bir başka biri tüm tartışma programlarını izlese, sosyal medyada bir takım troller ya da gerçekte olmayan hesapların kışkırtıcı içerikte ideolojik yaklaşımlarına cevap vermeye çalışsa, o sınavıyla alakalı zerre miktar bir katma değer üretmiyor. Yani oradaki sevinç de gerçek sevinç değil. Duymuş olduğumuz mutluluk da huzur, gerçek bir mutluluk ve huzur değil. Yani bunun aslında sanal bir şey olduğunu ve kesinlikle bizim hayatımızı yansıtmadığını, mesela farklı bir konu gibi görülecek ama bunu da mutlaka açıklamam gerektiğini düşünüyorum. Bu son dönemde belki ülkemizde Avrupa'dan çok daha fazla artmış. Borsanın dışında bu dijital paralarla alakalı bir takım hani hesaplar var, çalışmalar var. Ben çoğu zaman aldığı ücreti asgari ücretle çalışan ya da hani standartları çok yüksek olmayan, gelir düzeyi çok yüksek olmayan personelleri çalışanların herkesin elinde bu tür yazılımlar, sanki borsa dijital göstergeler gibi açılan şeyler görüyorum.
Şans oyunları.
Şans oyunları var bunun içerisinde.
Maalesef at yarışı.
At yarışı var. Bunun dışında da dijital paralar var. Yani oradan bir çıkış yapmayı umuyor. İnanın tüm dikkatini gece gündüz oradaki anlık değişimleri takip etmeye, bir yerden bir tüy olarak oradan bir çıkış yapmaya çalışıyor. Yani hayatımız bu tür şanslara bağlanacak kadar ucuz değil. Yani biz, yani insanın alnının teriyle kazanmış olduğu paradan daha kutsal, daha kıymetli, daha önemli bir para yok. Yani bu hususta eğer gelecek inşa etmek, hayatımızı, standartlarımızı değiştirmek istiyorsak bunu ilk önce bizim kendimizin başarması gerekiyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bu dijital paralar, bahis oyunları ya da farklı yaklaşımları yapan insanlar aslında bu konuda bilgi sahibi olmayan ama elinde 3-5 kuruş parası olan bu insanların o paralarına göz dikip kurnazlıkta değişik kandırma yöntemleriyle onları ellerinden alıyorlar. Zamanlarını da alıyorlar, paralarını da alıyorlar, umutlarını da alıyorlar. Hani bu da sosyal medya aracılığıyla çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Maalesef hayatları burada geçiyor. Çok bu anlamda birçok tehlikesi var. Belki bunlara biraz daha çok dikkat etmek lazım. Yine bahsettiğim gibi yani nereden başlamak gerekiyor diye hani sorulacak soruyu en başa tekrardan alırsak, akıllı telefonlarımızın web de dahil günlük ortalama nerede ne kadar zaman geçirdiğimizin bir haftalık bir göstergesini oradan bir takip edelim. Yani onu aşağı çekmeyle alakalı nereden ne kadar azaltabiliriz kısmına bakalım ve gerçekten gerçek hayatın içinde olalım. Yani sanal bir hayatta, sanal bir dünyada yaşamayalım. Yani çoğu zaman bir toplu taşımda iki kişi yan yana oturuyor. Yanında kim oturuyor farkında değil. Bir merhaba demiyor. Yani şimdi yine bugün okuduğum bir makale vardı. İngiltere'de yapılan bir araştırmada sizin diyor almış olduğunuz eğitim, deneyimiz bunlar diyor kıymetli ama kariyerle alakalı yani gelecek noktasında farklı bir pozisyonlara geçmek istiyorsanız en etkili işlerden bir tanesi network oluşturmak diyor. Dolayısıyla yani şimdi biz bu network'ü nereden oluşturacağız? Yani bununla alakalı dijital platformlar var, buradan yapabiliriz. Ama en azından etrafımızda bize yol gösterebilecek, bizi tanıyabilecek, yeteneklerimizi bilecek, yeteneklerimizi anlattığımız, onlardan fikir aldığımız çemberi sürekli artırmamız gerekiyor. Bu da diyalogla olabilecek bir hadise. Bunun bir kısmı belki sözel, bir de bir yüz yüze temasla olurken bir kısmı elbette dijital kanalları kullanarak olacak ama işte biz bu ölçüyü, dijital kanalları, sosyal medyayı biraz da geleceğimizin inşası, yetkinliklerimizi artırma, becerilerimizi daha nitelikli hale getirme noktasında bir efora doğru sarf edersek hem üretkenliğimiz artar, hem mutluluğumuz artar, hem de zamanımızı doğru bir şekilde kullanmış oluruz. Yani ben mesela bir vapurda, bir tramvayda ya da metroda baktığımda en azından bulunduğumuz vagonda eğer 100 kişi varsa çok nadir içlerinden gazete ya da bir kitap okuyanı görüyorum. Herkes içeriye girer girmez bir yerden tutunuyor ve hemen cep telefonunu açıyor. Yani tehlikeli bir boyut olduğunu düşünerek söylüyorum. Yani işte biriyle iletişime geçiyorum, yazışıyorum kısmını hariç tutuyorum. Yani kastettiğim sosyal medyanın zarar verici bu boyutundan çıkıp daha ölçülü kullanmak bize çok şey kazandırır, az kaybettirir.
Evet, açıkçası metrobüste, Marmaray'da, otobüste ve hatta toplu taşımada bana da çok denk geliyor. Oturduğumda göz ucuyla yani ne yapıyor insanlık diye bakıyorum. Hakikaten kimisi dediğiniz gibi şans oyunları oynuyor, kimisi sabahın çok erken saatlerinde bir dizi izliyor, kimisi at yarışı oynuyor, kimisi başka. Yani hakikaten çok enteresan. Oraya harcanan eforu aslında bilgi birikime, acaba kendimi nasıl geliştiririm, yetiştiririm, kendime ve çevreme ve dünya insan nasıl faydalı olabilirim diye düşünse, inanın değerli hocam çok fazla bir birikim söz konusu olur. Ama inşallah diyelim, dua edelim, dua niyetine geçsin Allah nasip ederse. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için.
İnşallah hayra vesile olur. Yani bu konuda dediğim gibi birçok programlar yapılıyor. Yani farkındalığı artırma için önemli olduğunu düşündüm. Yani zaman bizim zamanımız, hayat bizim hayatımız, bizim hayatımızdan gidiyor. Bunu doğru şeyler için kullanırsak, ölçülü kullanırsak kazançta çıkacağımıza inanıyorum. Umarım dinleyicilerimiz de istifade eder. İnşallah hayırlara vesile olur. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Harun Arıkmert Hocam'la sevgili dinleyicilerimiz sosyal medyayı, kitabı, hayata dair her şeyi konuşmaya gayret gösterdik bize ayrılan süre içerisinde. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.